Ayrım 2. Ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında. Ahmet Hamdi Tanpınar. 1. Bölüm. Hınç Devri. Uykularından uyandıramadığımız ne çok insan var. Antoine de Saint-Exupéry. Belleğimde hayatın bir zamanlar daha keyifli olduğuna dair bir bilgi kırıntısı var. Başım ağrıyor dedim. Normal. Çok uzun bir yolculuktan döndünüz, yorgunsunuz. Hiçbir şey hatırlamıyorum. İyi, hatırlamanız doğru olmazdı zaten. Neler anlattığımı bana söylemeyecek misiniz diye sordum. Gerektikçe ve gerektiği kadarını. Ne kadar geriye gittiğimi söyleyin bari. Çok yol kat ettiniz. Başka hayatlara, başka dönemlere. Bu yüzden bir süre ara vereceğiz. Bir sonraki seanstan önce iyice dinlenmeniz lazım. Nereye kadar gittim sahi? Taş devrine mi? Tunç devrine mi? Alay ettiğimi anladı mı acaba? Belki tunç devrine, belki de geleceğe gittiniz dedi. Henüz yaşanmamış zamanlara. Bu gidiş gelişlerin bana iyi geleceğine gerçekten inanıyor musunuz? Takıntılarınızın kaynağını keşfedebilirsem kesinlikle evet. Zamanın sonsuzluğuna uzanan bu yolculuklara param yetişmeyebilir ama. Parayı düşünmeyin, merkez ödüyor nasılsa dedi lafımı keserek. Bir yere kadar öder. O noktaya gelmeden sorunu çözeceğiz. Bana yardımcı olursanız siz uykularınıza kavuşacaksınız, merkez de sizin değerli mesainize. Biz. Yani o ve ben. Bir aydan beridir ki bir takım olduk ikimiz. Sorunumu birlikte çözeceğiz başucumdaki koltukta oturan ve genizden gelen tok sesiyle benimle sakin bir tonda konuşan bu genç kadınla. Buna mecburuz. Yoksa ben uykusuzluktan öleceğim. Onun da belki kazançlı işinden olmayacak ama dosyasına yükselmesini yavaşlatacak, olumsuz bir not düşülecek. Acelesi bu yüzden. Sedirler bu kadar sert olmak zorunda mı diye sordum toparlanıp kalkarken. Standartlar dedi. Her şey standartlar doğrultusunda tasarlanıyor. Gittiğimi varsaydığın tunç devrinde kalaydım keşke dedim. Eminim o tarihte standartlar yoktu. O kadar emin olmayın dedi. Standartlar iyidir, hayatı kolaylaştırırlar. Acaba? Belleğimin bir yerinde hayatın bir zamanlar belki çok daha zor ama çok daha keyifli olduğuna dair bir bilgi kırıntısı var gibi. Bana belli etmese de bazı şeyleri sorguladığımın doktorum da farkında olmalı. Beni saatlerce uyutup yaşadıklarıma vakıf olduğuna göre beni benden daha iyi tanıyor. Fakat henüz bana güvenmiyor. Ona yalvarsam, yakarsam beni bana anlatır mı acaba? Ruhumun derinliklerinde neler sakladığımı bana söyler mi? Uykusuzluğumun nedenini hemen teşhis etmenizi elbette beklemiyorum. Ama en azından bir tahminde bulunamaz mısınız dedim gözlerimi gözlerine dikerek. Daha fazla veriye ihtiyacım var. Bu işler birkaç seansta hallolmaz. Derinlere işlemiş izlere ulaşıp onları çabucak silmek kolay değil. Böyle giderse delirir miyim? Hayır dedi, asla böyle düşünmeyin. Benzer semptomlarla çok karşılaştım. Biz aramızda Ofgren sendromu deriz buna. Ama dediğim gibi. %100 emin olmadan teşhis koymak istemiyorum. Yoksa size fayda yerine zarar verebilirim. Eğer bu teşhis doğru çıkarsa iyileşme ihtimalim var mı? Teşhis ne olursa olsun, sizi iyileştirmeden benden kurtulamazsınız. Kurtulmak isteyen kim? Hasta doktor ilişkisi içinde olsa da açılabildiğim yegane kişi doktor Sorgen. Bu yüzden o rahatsız sedirin üzerindeki uyku seanslarına biraz endişeyle yattığımı itiraf etmeliyim. Tedavinin bitmesini hem istiyorum hem istemiyorum. Biterse iyileşmiş olacağım. Gece yatağıma girdiğimde en az 5-6 saatlik bölünmez uykulara dalacağım. Başımın ağrısı geçecek. Ve fakat yine yapayalnız kalacağım o hayatımdan çıkınca. Düşüncelerimi, rüyalarımı, endişelerimi korkusuzca paylaşabileceğim kimsem kalmayacak etrafımda. Uykusuzluğum nedenini bilmediğim tuhaf bir korkunun çıkmaz sokağında yürüdüğümü fark ettiğim günlerde başladı. Giderek kötüleşti. Bu yüzden yaklaşık bir yıldır aşırı dikkat gerektiren işimi hakkıyla yapamıyorum. Ancak yine de merkez benden vazgeçemiyor. Yerimi dolduracak biri henüz yetişmedi çünkü. O kişi bulunup yetiştirilene kadar beni ihtimamla tedavi ettirmeye çalışıyorlar. Kafamın tamamı tarandı. Habis veya iyi huylu bir ura rastlanmadı. Kan testlerim de temiz. Uyku sorunu dışında domuz gibi sağlıklıymışım. Öyle demişti doktorum. Ama içirdiği onca bitkisel ve kimyasal sakinleştirici fayda etmeyince başka doktorlara yönlendirildim ve başka reçeteler denedim. Son çare olarak Doktor Sorge'nin duvarları huzur veren gök ve deniz manzaralarıyla bezenmiş odasındaki sedirde buldum kendimi. Önümüzde birkaç aylık bir süre var. Her ikimiz de meslek hayatımızın kesintiye uğramaması için bir an önce beni uykularımda neden o şeye ulaşmalıyız da. O şey neyin nesi? Ah, keşke yanıtı bilebilseydim. Uykusuzluk çektiğim anlarda bazen tuhaf sahneler beliriyor kafamda. Daha yoğun ve parlak bir aydınlık hatırlıyorum sanki. Daha ışıklı bir sabah. Geceleri ise masallardaki gibi adeta gökte bana göz kırpan yıldızlar ve ara sıra yatağımın üstüne kocaman bir lamba asılmışçasına uykularımda içime dolan sıcaklık hissi. Derken bir panik duygusu sarıyor beni. Kaçmak istiyorum. İyi de kimden ve neden? Sebebi her neyse, öğrenmenin yolu anlaşılıyor ki birkaç ay önce tanıştığım bu genç kadına teslim olup uykuya dalmaktan geçecek. Ben uykumda çok öncelere dönecek, neler yaşamışsam hepsini anlatacağım. Anlattıklarım ona, o da bana bir ayna tutacak. Ya sonrası? Ah, insanoğlunun dizginleyemediği sorgulaması. Arayışı, sürekli irdeleyen iç örgüsü. Olmaz olaydınız keşke. Kapıdan çıkarken bir şey sendromu demiştiniz diye sordum. Neydi o kelime? Ne yapacaksınız öğrenip siz hekim değilsiniz ki? Bilmek istiyorum. Herkes kendi alanında kalsın hocam. Merkezde öyle olmasını ister zaten. Ona seni gidi merkez kuklası dedim içimden. Yüzüne ise gülümsedim, teşekkür ettim, çıktım kapıdan. Kapıyı hemen kapatmadı. Ben merdivenleri inerken duydum usulca kapanan kapının sesini. Bütün gün yağan kar durmuştu, buzluydu yollar. Neyse ki ayağımızdaki manyetik botlar, belediyenin sokaklara döktüğü metal alaşım yüzünden kayıp düşmemizi önlüyordu da, her zaman değil. Protesto gösterilerinde polis alaşımlı bölgelere müdahale ediyor, protestocular kendilerini yerlerde sürüklenirken buluyorlardı. Bu nedenle kar mevsimi nispeten olaysız geçerdi merkezde. Halk negatif enerjisini karın kalktığı ilkbahar aylarına saklardı. Yağmurlarda ıslanmak, buzların üstüne düşüp kol bacak kırmaktan evlaydı sonuçta. Buzlu zeminde dikkatle yürürken düşündüm de acaba Sorgen azıcık çekiniyor muydu benden? Sadece ondan yaşça büyük olduğum için değil, merkezin özlük sıralamasında da ondan daha yüksek bir kademede olduğum için. Belki de ben nasıl onun beni ele vermesinden korkuyorsam, o da benim onu sınıyor olmamdan korkuyordur. Hepimiz hep biraz korktuk merkezden. Bir süredir sanırım birbirimizden de korkuyoruz artık. Çünkü insanlar rahat durmuyor, sürekli şikayet ediyorlar, tatmin olmuyorlar, yetinemiyorlar. Neticede kendi başlarını yakarken huzurlu yaşamak isteyenlerin de rahatını kaçırıyorlar. Kurnun yanında yaş da yanar misali. Kim memnundur halinden, kim değildir, kolayca anlaşılmadığı için herkes birbirine karşı tetikte. Durum böyle olunca yönetimle hiçbir derdim olmadığı halde beynimin labirentlerinde gezinecek kadından haliyle çekiniyorum biraz. Bu korkuyu içime annem saldı aslında. Hiç istemedi uyku terapilerine girmemi. Uyku seanslarına gideceğine açık havada yürü, yatmadan ballı ıhlamur iç gibi çocukça önerilerle içimi baydı. Ben Sorgen'i göklere çıkaran araştırma kurumunun doktorunu dinlemeyi tercih ettim. Bakalım kim haklı çıkacak? Annem mi yoksa kurumun doktoru mu? Annem deyince çantamın içini sonra da ceplerimi karıştırdım. Tuh! Sabah onun için aldığım vitaminleri Sorgen'in muayenehanesinde unutmuşum. Dikkatsizliğim de hep bu uykusuzluğum yüzünden. Yalvarıyorum sana Yüce Ram, beni eski sağlığıma kavuştur bir an önce. Öğrencilerimin, üzerinde çalıştığım yeni icadımın ve elbette merkezin bana hala ihtiyaçları var. Yüce Ram, sen ki beni en itibarlı mevkilere en güzel... Kulağımın dibinde aniden çalan korna sesiyle sıçradım. ''Kaldırımdan yürüsene be kadın!'' dedi kaba bir erkek sesi. ''Kaza yaptıracaktın bana.'' Adam arabanın penceresini indirmiş, avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Sersem herif. Boynumdaki atkının toplum içindeki yerimi belirleyen renklerini görmüyor mu? O da mı benim gibi uykusuzluk çekiyor yoksa? Erkeklere kıdemimiz ne olursa olsun hadlerini bildiremeyeceğimizi bir an için unutup, ''Terbiyesiz adam!'' diye bağırdım arkasından. Neyse ki duymadı. Ramanis rejimi. Gecenin bir yerinde uyandım. Kafamın içinde bir çınlama. Ofglen sendromu. Hatırladım işte. Ofglen dememiş miydi bana Sorgen? Beynimin doğal bilgisayarı bütün gece taramış olmalı biriktirdiği bilgileri. Bulunca da uyandırdı beni. O nedenle öncekiler gibi huzursuz bir uyanış olmadı bu. Mutlu, adeta maksatlı bir uyanıştı. Doğrulup oturdum yatağımda, ışığı yaktım. Saat 4:12 vardı ve henüz karanlıktı dışarısı. Doktorum, uyuduğum odada elektronik alet bulunmamasını tembihlediği için tabletimi salonda, akıllı bilekliğimi ve uyumak için çıkardığım lenslerimi de banyoda bırakmıştım. Vücut ısımıza ayarlı sistem bozulmuş olmalı, ev soğuktu. Üşendim kalkıp içeri geçmeye. Başucumdaki masanın özel camına, parmağımla hazır kelime aklımdayken Ofglen yazdım. İklim değişikliğinden sonra ağaç kesmek yasaklandığından, yapay kağıt ise geri dönüşümlü olmadığı için çok kısıtlı kullanıldığından, 5 yıl kadar önce yazıları uzunca bir süre görünür kılan camlar icat edilmiş ve hayatı gerçekten kolaylaştırmıştı. Ofislerimizin, evlerimizin pencereleri, cam bölmeler ve masalar not defteri gibi olmuştu. Aslında cam yüzeylere yazmanın hayata geçirilişinde benim payım büyüktü. Bu nedenle gururla gerindim yatağımda. Sabah bakardım artık neyin nesiymiş Ofglen sendromu. Yoksa Ofren miydi? Her neyse, alt tarafı her ikisini de araştırırdım. Ama ya bu sözcük sansürlüyse ne yapardım o zaman? Merkezin işine gelmeyen bilgilere erişmenin mümkün olmadığı kimse için bir sır değildi. Annem mesela, daha da ileri gider, bir gün her türlü teknik erişimin tamamen yasaklanacağına içtenlikle inanırdı. Kimlerin etkisi altında kalırdı bilmezdim ama sarayda alınan her kararın ardında bir hinlik arardı annem. Aslında bizler de bu şekilde kısıtlanmanın sıkıntısını çekiyor fakat pek aldırmıyorduk. Öyle bir badireden çıkmıştık ki açlıktan, kıtlıktan, işsizlikten, kargaşadan, çok uzun süren bir iç savaştan. Kısacası tam bir anarşi ortamından geçtikten sonra nihayet düzenli, güvenli bir hayata kavuşmanın rehaveti içindeydik. Uzun sürmedi. Başımıza iklim değişikliği denen bir başka felaket çıktı bu kez. Herkes delinen ozon tabakasından dolayı hava giderek ısınacak diye endişe ederken tam tersi oldu. Bitmek bilmeyen bir kış mevsimini yaşamaya başladık. Güneş sanki bir tül perdenin gerisine çekilmiş, dünyaya bir bulutun ardından bakıyordu. Her an gölgede yaşamak ruhsal dengemizi alt üst etti. İnsanlar bunalıma girmeye, intihar vakaları artmaya başladı. Özellikle de çok soğuk geçen kış aylarında yaşlılardaki donarak ölme vakaları giderek artınca hayatımızın yegane gayesi soğuk hava şartlarıyla başa çıkmaya indirgendi. Önceleri geçici sandığımız iklim şartlarının uzun süre değişmeyeceğini anlamıştık. Gezegenimiz ne kadar süreceğini bilmediğimiz bir güneş tutulması yaşamaktaydı. Ülkenin beyin takımı gece gündüz demeden hayatı kolaylaştıracak yolları arar oldu. Benim de aralarında bulunduğum bir ekip, camlarla kaplanmış çok geniş alanlarda yapay aydınlatmayla güneş ışığı etkisi yaratmak için çalışıyordu hiç durmadan. Günlük hayatı kolaylaştırmak için buzlu yollarda asla kaymayacak araba lastikleri, buharlanma yapmayacak, dışı buzlanmayacak camlar, manyetik botlar, bizi terletmeden sıcak tutacak termal tekstiller ki bu son ikisi benim harikalar yarattığım alana giriyor. Soğuk hava şartlarında yetişecek gıdalar üzerine kafa yorduk. Ulu hanımız milli gelirin en büyük payını bu meselenin çözümüne ayırdı. Dış ülkelerden fonlar buldu. Bu paralarla parkları ve bahçeleri uzun kış aylarında camlarla kapatılabilen seralara dönüştürdü ki böylece halk hafta sonları üşümeden keyifli vakit geçirebilsin, çocuklar evlerinin dışında oynayabilsin. Bunca yaşamsal önemi olan bir dertle uğraşa dururken, internet yasağıymış, ifade özgürlüğüymüş, kılık kıyafet yasalarıymış gibi ayrıntılara aldırmıyor, en temel ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışıyorduk. Ne diyordum ben? Ha, şu Ofglen'le ilgili sansür meselesi. Boş ver dedim kendi kendime. Bu kelime yasaklıysa, yasaların o kadar sıkı uygulanmadığı kantonları denerim. Arabama atlayıp, mesleki araştırma bahanesiyle Batıkayı kantonuna günübirlik gidip gelebilirim mesela. Kantonlar arası yolculuk kimi vatandaşlara yasak değildi. Sınırlar merkez polisi ile devlet enformasyon elemanlarına her zaman açıktı. Kültürel çalışmalar ve ticaret yapanlara ise işleri merkezin ilkeleriyle çelişmediği takdirde izin veriliyordu. Sonra harika bir gelişme oldu. Bilim insanlarının bilimsel çalışmalar için sınırları geçmesi 3 yıl önce tamamen serbest bırakıldı. Bu sayede ben de kendime Batıkıyı kantonunda değerli bir arkadaş edinmiştim. Adı Arike'ydi. Arike Tugan ile bir seminerde tanışmış, mesleki bilgi alışverişinin dışında da çok iyi anlaşmıştık. O kadar ki birkaç kere bilimsel toplantı bahanesi yaratıp sırf Arike'yi görmek için Batıkıyı'ya geçmiştim. Hiç sorun çıkmamıştı. Yasakların yavaş da olsa gevşemeye, normalleşmeye başladığına işaret ediyordu bu. Zaten kıyı kantonlarında yaşam çok daha rahat, kurallar daha gevşek, dış dünya ile iletişim her zaman daha kolaydı. Batı kıyıda yasaklı internet sitelerine erişmek için özel bir şifre kullanıldığını mesela Arike söylemişti bana. Elbette bunu merkezde kimseye anlatmayacağıma yemin ettirdikten sonra. Böyle bir şeyi merkezde yapmaya cesaret etmek mümkün olamaz çünkü cezası ağırlaştırılmış hapistir hala. Bu konuda bir dedikodunun yayılması dahi o sektörde çalışan yüzlerce kişinin tutuklanmasına neden olabilir. Bu tehlikeye rağmen son birkaç yıldır kıyılardaki özgürlüğe öykünenlerin sayısı artmaya başladı. Merkezde yaşayan bizler mesken, sağlık, eğitim ihtiyaçlarımız kusursuz karşılanıyor olmasına rağmen huzursuzluk çıkaran bu vatandaşlar yüzünden tedirgin olmaya başladık. Onlar koca ülkeyi idare eden merkezi adeta görmezden geliyorlar. Bu nedenle merkez zaman zaman kontrolü artırmak zorunda kalıyor. Çünkü diğer 9 kanton, ticaret, sağlık, spor gibi alanlar dışında bütünüyle merkeze bağlı. Başka ülkelerin elçilikleri, Başraman'ın kutsal evi ve medarı iftarımız büyük sarayda merkezde üstelik. O saray ki hayatımdaki yeri oldukça önemlidir.